Ayrım 3, sayfa 35. Yüreğinde gömülü olan bazı sorular, atavistik bazı korkular, endişelerinin içinde yeni yeni uyanmaya başlayıp koşkularının üzerine giden muhakemeler, ruhunu büyük bir sabırsızlıkla dolduruyordu. Bilinçaltının derinliklerinde, üstadın havarileri olan eski Hristiyanlar tarafından da kabul edilen gerçekleri doğrulamak istiyordu ve bu kılavuz, esere karşı beslediği aşağılama duygusu aslında Platon'un merhametli ellerinin pek de yatıştıramadığı bir umutsuzluk çığlığından başka bir şey değildi. Bu egzotik toplumda hüküm süren abartısız itidalin gerektirdiği hafif bir akşam yemeğinden sonra randevusuna gitmeye hazırdı. Yer altından toprak üstüne çıkarılınca ilkbahar başlarında ortalığa yayılan o mis gibi havayı ciğerlerine çekti. 90 gündür burada bulunuyordu ve 1578 yılının Nisan ayı ölüme doğru giden seyrine başlamak üzereydi. Biraz ileride onu bekleyen hocası, basit şeylerin o eşi bulunmaz temizliğine sahip mütevazi sofraların kurulduğu köylü evlerinin pencerelerinden yansıyarak dağların yamaçlarında parıldayan ışıkları seyrediyordu. Üzerindeki uzunca gömlek, harabeler arasında dinlenmekte olan bir düzine kadar kokulet alının üzerindekiler gibi koyu renkliydi. Bu şekilde giyindiklerinde 30 adımdan fazla bir uzaklıktan onları fark etmek olanaksızdı. Ve şayet bir yabancı onları görecek olsa, tanınmamış bir tarikatın keşişleri sanabilirlerdi. Pablo Simon kendisine işaret edilen tarafa doğru yürüdü. Hayırlı akşamlar Pablo Simon. Size de hayırlı akşamlar. Koyu kahverengi tonlarda yapılmış büyük bir tablodaki figürler gibi hiç kıpırdamadan ve konuşmadan yosunlarla kaplı duvarın yanında duruyorlardı. Gecenin durgun siyahlığı, yıldızların akıl almaz çokluğunu büsbütün ortaya çıkarıyordu. Kukletalı adam Pablo Simon'u yavaşça kolundan tutup hiç kimsenin olmadığı, sadece görkemli geçmişlerinin hayaliyle ayakta durmaya çalışan, yıkık dökük sütunların bulunduğu bir tarafa götürdü. İnsanoğlunun eserleri zaman ya da kusurlar onları yararsız kılınca işte böyle yıkılıp giderler. Aynı şekilde dinler de görevlerini tamamladıkları zaman yok olurlar. Ama şunu unutma ki Pablo Simon, tıpkı yıkılan sütunların yerini alacak yenilerinin yapılması gibi, ölen bir dinin yerine bir yenisi, sonra bir başkası doğar. Bunların hepsi de tek bir gereksinimin vücut bulması ve tek bir kaynaktan gelmesine rağmen içinde bulunan çağa ve coğrafi durumlara bağlı olarak ortaya çıkar. Bu yüzden de her biri aynı derecede ilahi olup daha az ya da daha çok mükemmel olmaları kullanılan vasıtanın kalitesine, yani üstadına ve onun havarilerinden göreceği işbirliğine bağlıdır. Bu sözlerden sonra kokuletalı adam taşların üzerine oturmalarını önerdi. Bu şekilde manzarayla daha da bir özdeşleşmiş gibiydiler. Kısa bir sessizlikten sonra genç adam sordu. Eğer Hristiyan dininin kökleri Museviliğe uzanıyorsa, ki böyle olduğu belli ve şayet Hristiyanlık bu eski dinin yerini almak üzere çıktıysa, neden dünyada hala Museviler bulunuyor ve nasıl oluyor da temel konularda bu iki öğreti birbirlerine düşman olabiliyor? Söyle bana sevgili çocuğum, sen bir nehrin denize nasıl kavuştuğunu gördün mü? Hayır, ama nasıl olduğunu biliyorum. O halde tatlı suyla deniz suyunun nerede birbirinden ayrıldığını bütünüyle kestirmenin çok zor olduğunu da bilirsin. Nehrin ağzına yakın yerlerde deniz suyunu ayırt etmek mümkün olabildiği gibi, sahilden kilometrelerce açıktaki bazı yerlerde suyun tadında hala belirli bir tatlılık vardır. Bunu ben de okumuştum. Böylece yarı denizsel geçiş bölgeleri vardır. İşte aynı bunun gibi herhangi bir din, örneğin Musevi dini, Hristiyanlığı doğurmuş ama bir bölümü belirli sayıda bazı insanlara karşı görevini yerine getirmek üzere kendi yaşamını sürdürmüştür. Aynı şekilde Hristiyanlık da 500 ya da 1000 yıl içinde yeni bir dinin doğmasına neden olacak, onunla birlikte yüzyıllarca yan yana yaşadıktan sonra daha küçük topluluklara seslenecek biçimde giderek küçülecektir. Bize hükmeden yasa budur ve bunun gerçekleşmesi sadece bir zaman meselesidir. Bütün bunların olanak dahilinde, hatta doğru olduğunu görüyorum. Ama eğer size zahmet vermeyeceksem bana söyler misiniz? Madem ki bu iki din ve daha başkaları aynı ilahi gücün ilhamına dayanıyor, nasıl oluyor da öğretilerinin bazı kısımları birbirlerine zıt olabiliyor ve bu dinlerin taraftarları birbirlerinden nefret edebiliyorlar? Size şunu söyleyeyim ki bu soruya yanıt bulabilmek için bir gece değil pek çok geceler kıvranıp durmuşumdur. Sonra bir sorum daha var. Bir arada yaşayan bu dinlere hayat veren güç tek bir ruh mudur? Bunu bir tek ruh aynı anda birkaç vücuda birden can verebilir mi? İnanın bana esrarengiz dostum, muhakemeniz şimdiye kadar duyduklarımın en akla yakın olanı ve sırf söylediklerinize karşı gelme zevki için bu soruları size yöneltiyor değilim. Ben sadece tıpkı ağır ağır yanan bir ateş gibi fikirlerimi için için yakıp kül eden kuşkularıma elimden geldiğince yanıt aramaya çabalıyorum. Seninle açık konuşacağım Pablo Simón. Bu kuşkulardaki kurşunu doğru bilgideki altına dönüştürmeye çalışalım. Adım adım gidelim. Birbirine karşıt olan dinler bulunduğunu, bunların taraftarlarının da birbirlerinden nefret ettiklerini söyledin. Görünüşe göre sana hak vermem gerekir. Zina senin vardığın sonuçlar görünüşte doğrudur. Ama sana soruyorum, onlar gerçekten ana ilkelerde mi birbirlerine karışırlar, yoksa merkezi varlığa bağlı olan ikinci derece konularda mı farklılık gösterirler? Örneğin sünnet, Museviler için temel öğelerden biridir. Halbuki Hristiyanlar buna öylesine karşılar ki, çocuklarının bu geleneği yerine getirdiğini görmektense ölmelerini yeğlerler. Pekala, ama sünnet Musa'nın dininin temel ilkelerinden biri midir, yoksa manevi olmaktan ziyade fizyolojik amaçlara dayanan ve cahil papazlarla yobaz halkların elinde ilkel bir şeye dönüşmüş olan ikinci derecede önemli bir işlem midir? Geleneğe göre Musa'nın Sinai'nin ya da Ay Dağı'nın zirvesinde vahiy yoluyla aldığı emirlerde yer almaz. Peki İncil'i yazanların hem fikir oldukları kısımlarda, İsa'nın sözlerine en fazla saygı gösterilmiş olması gereken o bölümlerde bu uygulamanın mutlaka yerine getirilip getirilmemesi hakkında herhangi bir kayıt var mı? Biliyorsun ki yok. İsa'dan alıntılar yapmaya gerek yok. Başvurmak istediğimiz anda İncil elimizin altında. Dünya artık alıntılardan, vaazlardan, konseylerden, kutsal savaşlardan bıktı, usandı. İnsanlık artık hareket istiyor, gerçekleri istiyor. Eğer bizler uysallıktan yanaysak, insanları savaşmaya kışkırtmayalım. Hem de sadece erkekleri değil, Haçlı seferlerinde olduğu gibi kadınlarla çocukları da buna itmeyelim. Alçak gönüllüğümüzü, İsa'nın izinde yürüdüğümüzü ileri sürerken en küçük bir kabahat karşısında öfkeye kapılmayalım. Açlıktan, soğuktan ölmek üzere olan yoksulların ya da zalim hükümdarların ekmeğini yoğurmaktan başka bir iş yapmayan zavallı kölelerin arasında debdebeli bir yaşam sürmeye kalkışmayalım. Eğer bizler hepimiz İsa'ya inanan kardeşler isek, ki bildiğin gibi o da sünnet olmuştu, dış ayrıntılara takılmayalım ve önemli mevkilerde bulunmaya hak kazanmış kimseleri bulundukları yerden atarak bizim çıkarlarımızı gözetsinler diye onların yerine kendi yakınlarımızı getirmeye kalkışmayalım. Günümüzde profesyonel katillerle, fahişelere de böyle keyfi davranışlarda bulunulmakta, sağladıkları para ya da aşk karşılığında onlara şeref payları verilmekten çekinilmemekte. Kukuletalı adamın çoğunlukla sakin ve huzurlu sesi duygulu bir ifadeyle titriyordu. Korkunç haksızlıkların yapıldığı, hasta ve sakatlarla saralı çocukların öldürüldüğü böyle bir devirde, bir insanın bütünüyle sakin kalabilecek kadar derin bir görüşe sahip olabilmesi çok zordu. Sessiz geçen bir iki dakika, her iki adamın kederli anılarını bir kefen gibi sararak onları rahatlatmıştı. Ama zihinlerinin bir köşesinde kunduracının oğlu bağırmaya devam ediyordu. Anne, anneciğim, yanıyorum. Ateşin açtığı yaralarla dolu, kararmış etlerini mızraklarla merhametsizce deşerek alevlere doğru ittikleri kadının hayali bir kez daha gözlerinin önünde belirmişti. Konumuzdan biraz ayrıldık Pablo Simón. Bıraktığımız yerden devam etmeye çalışalım ve... Kukuletalı adam birdenbire sözünü yarıda kesip yerinden doğruldu. Pablo Simón onun baktığı tarafa dönünce kardeşlerden birinin önüne çıkan engellerin üzerinden atlayarak kendilerine doğru koşa koşa geldiğini gördü. Aynı anda da diğerleri sessiz ve çevik hareketlerle gizli kapılardan aşağıya süzülüvermişlerdi. Kendi mezarlarının arasındaki çatlaklarda kaybolan hayaletlere benziyorlardı. Kardeşim, kardeşim, 12. kardeş nerede? 16 nerede? Sanırım kulenin yanında. Ama ne oluyor? Çok korkmuşa benziyorsun sevgili dostum. Sebepsiz yere değil 11. kardeş. Silahlı adamlardan oluşan kalabalık gruplar bu bölgeye gelen tüm yolları tutmuş durumda. Batı kapısından gelen eski yoldan da Engizisyon'un seçme adamlarından oluşan tepeden tırnağa silahlı 50 kişinin başında Peder Pedro ilerlemekte. Buraya gelmek üzereler. Bu korkunç haberi getiren Kukuletalı bir şimşek hızıyla yıkık kuleye doğru uzaklaştı. Bu konuşmayı duyan Pablo Simón uzaktan sıra sıra yürüyen silahlıları görmüştü. Sert ifadeli yüz hatları daha da sertleşmiş, ince dudakları kuvvetle sıkmakta olduğu dişlerinin üzerinde gerilmişti. Kukuletalı adam her zamanki sükunet ve nezaketiyle "Bak Pablo Simon," dedi. "Ben bu işin içinden kolaylıkla sıyrılabilirim. Ama seni görecek olurlarsa ateşe atılmaktan kurtulamazsın." "Ziyan yok. Sizi bu katillerin arasında yalnız bırakamam. Sesini yükseltme. Hemen kaç buradan. Yoksa vakit kalmayacak." "Gitmiyorum. Hem size dokunacak ya da herhangi bir zarar vermeye kalkışacak alçağın vay haline. Bizim birliğimizin nefretle değil sevgiyle olmasını istediğimi sana söylemiştim." "Benim nefretim insanlık sevgisidir. Ben aziz değilim. Katliamlar beni öfkelendirir." "Yeter, geldiler bile. Nereye olursa saklan. Sakın kıpırdama ve sesini çıkarma. Göreceğin şeylere de fazla şaşırma. Ne olursa olsun unutma ki kaçacak olursan lojadaki kardeşler bizi ele vermeni engellemek zorunda kalacaklar. Ben korkumdan değil, istediğim için burada bulunuyorum. Kim olduğunuzu bilmiyorum ama size iyi şanslar dilerim." Yerde sürünerek birkaç metre ilerledi ve harabeler arasındaki yarıklardan birinden içeri süzüldü. Kukuletalı adama yaklaşmış olan iki kişi hiç ses çıkarmadan ona katıldılar. 100 adım kadar ötede meşaleler yakılmış ve bunların ışığında ilerleyen bir grup adam, eskiden şatonun etrafını çevreleyen yıkık dökük duvarların üzerlerinden aşmıştı. Duvardaki bir çatlaktan ortalığı gözetleyen Pablo Simon, 3 kukuletalı adamın bir anda kukuletalarını taşların altına sakladıklarına, bellerine ipten kemerler geçirerek bir anda rahip kıyafetinde ortaya çıktıklarına tanık olmuştu. Yoksa gerçekten rahip miydiler? Yaklaşmakta olan adamların silahları 20 kadar meşalenin ışığında parlıyordu. Az sonra eski kaldırım taşları üzerine yığılan enkazın arasından ilerlemeye çabalarken, dengesini bulmak için ellerini ileriye doğru uzatarak yürüyen Peder Pedro'nun uzun boylu şişman vücudu göründü. Meşalelerin ateşi şişko papazın yüzünü daha da kırmızı gösteriyordu. Yüz hatları narindi. Minik bir burun, biçimsiz bir çene ve 2 büyük kırışığın arasından melanetle parlayan küçücük gözler. Yüksek ideallerin adamı olmadığı gibi güçlü bir zekaya da sahip değildi. Ama öyle bir zihinsel kıvraklık ve kurnazlık geliştirmişti ki sırası geldiğinde yenilmesi çok zor bir düşman sayılabiliyordu. O sırada meşaleli askerler locanın 3 üyesinin yanına varmışlardı bile. Pablo Simon şaşkınlıktan bağırmamak için kendini zor tuttu. Bu kadar zamandır sohbet etmekte olduğu o eserengiz kukuletalı aslında çok iyi tanıdığı Peder Mateos'tan başkası değildi. Kendi kendine "Tevekkeli değil, sesi hiç yabancı gelmiyordu," diye fısıldadı. Gıyaben tanıdığı öteki ikisi dağlardaki yeni bir kilisede görevliydiler. Peder Mateos silahlarını yerde yatan bir sütunun üzerine dayamış olan 2 adama bakarak "Peder Pedro, bu savaş hali gösterisi de ne oluyor?" diye sordu. Öteki alaylı bir ifadeyle "Peder Mateos, çok şükür hayatta olduğunuzu görüyorum," diye yanıt verdi. "Neden? Hayatım tehlikede miydi ki?" "Pek emin değilim ama şimdi burada bulunan Engizisyon savcısı Longinos'un bazı kuşkuları var." Sözünü ettiği Longinos, meşalelerin ışığında ortaya çıktı. Üzerine gölgeler vuruyordu. Çok uzun boylu ve zayıf olan bu adam, baştan aşağı siyah giysileri ve simsiyah parıltılı gözleriyle adının ifade ettiği anlama tıpatıp uyuyordu. Yaralamak için doğmuş. "Peder Mateos, Tanrı'nın yardımıyla öğrendiğime göre kendini bilmez bir takım Tanrı tanımazlar ayinlerini bu bölgede yapıyorlarmış." 11. kardeş gülmemek için kendini zorlayarak yeniden Engizisyon savcısına kulak verdi. "Sizler için endişe ediyorduk. Zira bugün cuma, genellikle toplantıların yapıldığı gün. Tefekküre dalmak için sizin de bu harabelere geldiğinizi biliyordum ve aziz Peder Pedro'nun ısrarları üzerine adamlarımı harekete geçirdim." Locanın diğer kardeşlerinden biri söze karıştı. "Size minnettarız Longinos ama biz anormal bir şey ne gördük ne de duyduk. Ne olursa olsun bütün bu bölgeyi iyice aramalısınız Longinos. Belki buralarda gizlenmiş olan bir kafir bulabilirsiniz. Sizce de bu iyi fikir değil mi Peder Mateos?" "Pek bilemiyorum Peder Pedro ama öyle istiyorsanız buyurun arayın." Silahlı adamlar 5'er 6'şer kişilik gruplara ayrılıp harabelerde dağıldılar. 1 düzine kadarı rahiplerin yanında kalmıştı. Peder Pedro alaylı bir ifadeyle sordu. pederler, hangi konuda tefekküre dalıyorsunuz bakalım? Vicdan konusunda diye yanıt verdi peder Mateus. İçimizden bize yol gösteren bu sesin, bir bakıma tüm insanların içinde bulunan ve serbest bırakılması gereken İsa olduğuna inanmıyor musunuz? Ah peder Mateus, siz hep aynı filozofsunuz. Ama felsefeye fazla yer vermeden, olanca inancımızla şunu söyleyebiliriz ki, eğer insanın vicdanı büyük bir şeyse, kutsal kiliseninki daha da büyüktür. Onun yasalarına uymamız yeterlidir. O Tanrı'nın yeryüzündeki görüntüsüdür ve insan Tanrı ile rekabete girişemez. Mateus gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayıp, özellikle işlerine gelen politik bir mekanizma ve sosyal bir düzeni destekleyen bu bencil muhakeme karşısında dudaklarını ısırdı. Hiç konuşmadan birkaç dakika geçti. Bu sırada locanın yeminli üç üyesi sakin görünmek için büyük bir çaba harcıyor, haydutlar ve profesyonel caniler arasından seçilmiş olan Engizisyon yandaşları ise harabeler arasındaki gizli kapıların üzerinde dolaşıp duruyorlardı. Mateus'un endişelenmesi için bir neden daha vardı. Pablo Simon, bir şey söylemiş olmak, endişesini örtbas etmek için peder Pedro'ya sordu. Bu kadar zahmete katlanıp kilisedeki sıcacık ateşin başından ayrıldığınıza üzülmüyor musunuz? Hala nefes nefese olan peder Pedro, sütunlardan birinin üstüne çöküp tombul parmaklarıyla göbeğini vurarak şöyle yanıt verdi. Doğrusunu isterseniz fıçılarımdan bir kadeh iyi bir şarabı bu soğuk rutubetli havaya tercih ederdim. Şarabın bir peygamberi bile yoldan çıkarabileceğini kaydeden İsasyas'ı hatırlasanız iyi olur. Kardeşlerinden en gencinin bu sözü kuşkusuz biraz fazla kaçmış ve tedbirsizlik olmuştu. Peder Pedro öfkeyle bağırdı. İsasyas'tan çok daha yakın şeyler var korkmamızı gerektiren Longinos. Sen bizzat devriyelere nezaret et de avluların taşlarını kaldırsınlar, dehlizlere insinler, kulelere çıksınlar. Tamam peder Pedro. Bölge kilisesinin başı olan peder Pedro'nun aklı daha ziyade tepki göstermeye çalışıyordu. Ve bu meydan okuma onun o keskin av köpeği içgüdüsünü uyandırmıştı. Mateus, herkesçe bilinen yeraltı dehlizlerine el sürülmeyip olduğu gibi bırakıldığını bildiği halde, kendini daha da huzursuz hissediyordu. Enkazın alt üst edilmesinin gürültüsü uzak bir savaşın yankıları gibi gölgeler arasından yükseliyordu. Nihayet güneş ufukta 11 derece yükseldiğinde Longinos üstü başı paramparça, ellerinin üzeri kurumuş kan lekeleriyle dolu olarak peder Pedro'nun yanına döndü. Burada hiç kimse yok. Yeraltı dehlizlerine indik. Hepsi terk edilmiş harabeler halinde. Kafirlerden en ufak bir iz dahi yok. Peder Pedro, adamlarım hem yoruldular hem öfkelendiler hem de susadılar. Bu yararsız işe son vermeyi emretmenizi öneriyorum. Arkasındaki 20 kadar gözü dönmüş haydut, önderlerinin bu talebini desteklediler. Zalim ve açgözlü bir adolma olan Peder Pedro, armağanlara boğarak bu adamları koruyordu. Bu yüzden verdiği yanıt hiç şaşırtıcı olmadı. Kahrolası köpekler, herhalde bizim geldiğimizi görüp kaçtılar. Adamlarını topla, Longinos ve kasabaya kadar bize eşlik et. Güruhtan bir memnuniyet mırıltısı yükseldi. Sonra sevinç çığlıklarıyla haberi en uzaktaki arkadaşlarına kadar duyurdular. Locanın üç yeminli üyesiyle onlara eşlik edenler, nöbet değişimine ya da ortalık yatışıncaya kadar beklemek üzere arkalarında birkaç asker bırakarak kasabaya doğru hareket ettiler. Pablo Simon canlı canlı mezara girmiş gibi, hemen hemen hiç kıpırdamadan bütün gün bekledi. Arasına saklandığı yarık 3 metre genişliğinde bir duvarın içindeydi. Hem yarığın iki yanını özenle tıkamış hem de kendi üstünü molozlarla örtmüştü. Karanlık yavaş yavaş her yeri kaplayıncaya kadar bu daracık delikte bekledi. Sonra hiç gürültü etmemeye çalışarak hapishanesinden çıktı. Kutsal örgüt Engizisyon'un resmi adı, birkaç nöbetçisi, bir şişe içkiyle ısınmaya çalışarak sohbet ediyorlardı. Pablo Simon güçlükle hareket edebiliyordu. Zira o rahatsız pozisyonda bu kadar uzun süre kalmaktan bütün adaleleri tutulmuştu. Büyük bir dikkatle ilerleyerek kapısı koskoca ağır bir taşa benzeyen gizli geçitlerden birine vardı. Gözetlenmediğinden emin olduktan sonra loca üyelerinin yaptıkları gibi kapıya vurdu. Biraz bekledi. Aşağıdan hiç ses gelmiyordu. Kapıyı yerinden oynatmaya çalıştı. Ama o sırada ağır sürgülerin sürünmüş olduğunu fark etti. Bu durumda 100 kişi bile yerinden kaydıramazdı onu. Askerlerden birinin ayak sesini duyunca eski bir kapının aralığına attı kendini. Bulunduğu yerden parıltılı çizmelerin, toprak zemin üzerinde gelip geçmiş adımların anılarını çiğnediklerini görebiliyordu. Ayak sesleri rüzgara karışıp kaybolduktan sonra küçük bir parke taşıyla yeniden kapıya vurdu. Ama hiçbir karşılık alamadı. Yeniden kapıyı kımıldatmayı denedi. O zaman tarif edilmez bir sevinçle kapının sessizce yana kaydığını gördü. Durdu, sonra birkaç adım geri çekilerek iyice çevresine bakındı. Yalnızdı. En yakın ateş 200 adım ötede yanıyordu. Gizli geçide döndü ve elinden geldiğince çabuk davranarak kapıyı geçebileceği kadar araladı. Aşağısı tam bir karanlık ve sessizlik içindeydi. Birkaç basamak inip taşı yerine itti. Sonra koridora giden merdivenin geri kalan basamaklarını indi. Birdenbire yan taraftan açılan bir kapının ışığında bir düzine kadar kokuletalı adamla bir o kadar kılıcın etrafını sarmış olduğunu fark etti. Bir ses, "Yalnız mısın?" diye sordu. "Yalnız olduğumu görüyorsunuz. Kılıçlarınızı indirin kardeşlerim. Longinus'un adamlarını atlatmayı başardım. Sizleri tanıdıktan sonra dışarıdaki hayata karşı en ufak bir istek duymuyorum." Kılıçlar yerlerinden kıpırdamadılar. Aynı ses ısrarla sordu. "Bize doğruyu söyle. Eğer yakınlarda bir nöbetçi varsa mutlaka seni görüp izlemiştir. Bunu bilmemizde yarar ver. Böylece bu galeriyi molozla doldurup izimizi kaybettirebiliriz. Eğer onlardan kaçıyorsan bunu bize söylemelisin. Hiç kimsenin beni izlemediğini tekrar ediyorum. Gizli girişlerin yerini belli etmemek için 20 saat kıpırdamadan ayakta durdum. Ama benim asıl merak ettiğim Peder Mateus kardeşlerim. Allah rızası için bırakın biraz dinleneyim." Zavallı genç adamın bu sözleri üzerine kılıçlar hemen indirilmişti. Başları olduğu anlaşılan bir kardeş onu yakındaki bir odaya götürürken şöyle dedi. "Sana böyle davrandığımız için bizi bağışlamalısın sevgili dostum. Ama İsa da bize soylu olan her şeyi kötülüğün canlı simgelerine karşı savunmamız gerektiğini öğretti. Bizim için bu kardeşlik çok soylu bir birlik, putperestlikten başka bir şey olmayan, kana susamış bir fanatizm yolunda kurulmuş, diğer birliklerin hepsinden de daha Hristiyan. Kendileri eziyet çekip yok edilseler bile iyilik ve doğruluktan ayrılmayan, Tanrı'yı sevgili üstadımız aracılığıyla değil, Musa, Plotinus, Muhammed ya da herhangi bir başkasıyla algılayanlara karşı hiçbir nefret beslemeyen gerçek Hristiyan'ın sığınağıdır burası. Onların da hepsi iyilik ve erdemi öğütlüyorlar. Şimdi dinlen, bir şeyler ye, sonra seni odana götürsünler de istediğin kadar uyu. Belki 11. kardeş yarın bizimle beraber olur." Pablo Simon tahta bir sıranın üstüne oturarak büyük bir kase çorbayla biraz ekmek yedi. Üstüne de birkaç bardak su içti. Biraz sonra giysilerini çıkarmadan kendini tahta yatağının üstüne attı ve hemen uykuya daldı.